Gülün Adı, Umberto Eco, 7. Ayrım. Ama dünyasal güzelliklerin ve doğaüstü görkemli işaretlerin bu uyumuyla coşmuş ruhum, bir sevinç türküsüyle taşmak üzereyken gözlerim ihtiyarların ayakları dibindeki çiçekli pencerelerin uyumuna kapılarak, ortadaki alınlığı tutan sütunla bütünleşen, iç içe geçmiş varlıklara takıldı. Neydi bunlar? Hangi mesajı iletiyorlardı? Kemerler gibi yükselmiş, her birinin art ayakları yere sağlamca basan, pençeleri arkadaşının sırtına dayalı, yeleleri yılan gibi büklüm büklüm, ağızları yıldırıcı bir humurtuyla gergin, bir macun ya da asma ağıyla sütunun gövdesine bağlanmış bu çaprazlama üç çift aslan. Ruhumu yatıştırmak, belki de aslanın şeytanca yapısını evcilleştirmek ve onu daha yüce nesneleri anıştıran bir simgeye dönüştürmek için oraya konmuş gibi, sütünün iki yanında tıpkı onun gibi olağan dışı uzunluktaki meşe kapıların her birinin pervazlarının bulunduğu yerde dış tarafları heykelciklerle süslü dayanaklar üstünde yüz yüze bakan karşılıklı birbirinin eşi ikişer insan heykeli vardı. Bunlar dört yaşlı adam heykeliydi. Kişisel eşyalarından Petrus'u ve Paulus'u, Yeremya'yı ve İşiya'yı tanıdım. Bedenleri bir dans adımı atıyormuşçasına bükük, uzun, kemikli elleri kalkık, parmakları kanatlar gibi gergin, yalvaşçı bir esintiyle dağılmış sakalları ve saçları da kanatlar gibiydi. Uzun bacaklarının dalgalandırdığı, alabildiğine uzun giysilerinin kıvrımları, dalgalar ve tomar biçiminde süsler yaratıyordu. Aslanların karşısında yer alıyorlardı. Onlarla aynı maddeden yapılmışlardı. Büyülenmiş gözlerimi o ermiş kollarla bacakların ve cehennemi kasların o bilmecemsi çok sessizliğinden çekerken, kapının yanında derin kemerlerin altında bazen onları hem destekleyen hem de süsleyen ince sütunların arasındaki boşlukta yer alan pervazların, bazen de her sütun başlığının sık yapraklarının üstünde yontulmuş, oradan da çok kemerli gümüşlü tonuza doğru dal budak salarak uzanan, bakması ürkütücü ve orada bulunmaları ancak parabolik ve alegorik güçleri ya da ilettikleri ahlak dersiyle haklı çıkarabilen başka görüntüler gördüm. Çıplak, etleri iğrenç kurbağalarca kemirilen, tiksindirici bir gırtlakta kendi lanetleyişini ulayan, bacakları tıpkı bir grifonunki gibi sert kıllarla kaplı, şiş göbekli bir satirle çiftleşmiş, köstül bir kadın gördüm. Cimri bir adam gördüm. Görkemli sütunlarla çevrili döşeğinde, ölüm katılığıyla kas katı, artık bir cinler alayının ürkek avı olmuş, işlerinden biri can çekişen adamın ağzından bir bebek biçimindeki, yazık, hiçbir zaman ölümsüz yaşama yeniden doğamayacak, ruhunu koparıp alıyordu. Onurlu bir adam gördüm. Bir şeytan omuzlarına abanmış, pençelerini adamın gözlerine batırıyordu. O sırada iki kutup porsuğu, göğüs göğüse, iğrenç bir boğuşmayla birbirlerini parçalıyorlardı. Daha başka yaratıklar da gördüm. Keçi başlı, aslan poslu, panter pençeli, tümü de yakıcı soluğu neredeyse duyulabilen bir alevler ormanında tutsak. Çevrelerinde, aralarına karışmış, başlarının üstünde, ayaklarının dibinde başka yüzler, başka kollar ve bacaklar, birbirlerini saçlarından yakalamış bir erkekle bir kadın, bir lanetlinin gözlerini emen iki engerek yılanı, çengel gibi kıvrılmış elleriyle uzanıp bir su yılanının çenesini ayıran, sırıtkan bir adam, bir kurul halinde toplanmış karşılarındaki tahtın koruyucusu ve tacı olarak oraya konmuş, kendi yenilgileri içinde onu yücelten bir şarkı söyleyen, şeytanın hayvan masalları kitabındaki tüm hayvanlar, yarı keçi, yarı insan yaratıklar, çift eşeğliler, elleri altı parmaklı hayvanlar, deniz kızları, hipokonturlar, gorgolar, yarı insan, yarı kuş yaratıklar, cinler, drakon toboklar, başaklar, leoparlar, ejderhalar, köpek munzurlu, burun deliklerinden ateş saçan kenoperler, timsahlar, polikaodatlar, kıllı yılanlar, semenderler, boynuzlu engerek yılanları, kaplumbağalar, su yılanları, sırtları dişlerle silahlanmış iki başlı yaratıklar, sırtlanlar, susamurları, kuzgunlar, testere boynuzlu idropiler, kurbağalar, yarı aslan, yarı kartal grifonlar, maymunlar, köpek başlılar, lökrotlar, mantikorlar, akbabalar, Paranderler, sansarlar, canavarlar, ibibikler, baykuşlar, basilikoslar, ipnaller, presterler, spektafikumlar, akrepler, kertenkeleler, balinalar, sikıtalumlar, amfisbenalar, iakulumlar, dipsaslar, yeşil kertenkeleler, malta palamutları, ahtapotlar, mürenler ve deniz kaplumbağaları. Ölüler evreninin tüm sakinleri, alınlıkta oturanın ortaya çıktığında onun söz veren ve tehdit eden yüzüne karşı Armageddon'un yenik düşmüşleri, en sonunda dirileri ölülerden ayırmaya gelecek olana bakarak kapalı geçidi, karanlık ormanı, kimsenin içine girmediği boş alanı temsil etmek için bir araya gelmiş görünüyorlardı. Dipnot: Armageddon, İncil'de kıyamet gününde şeytanların başını çektiği yeryüzü hükümdarları ile Tanrı'nın güçlerinin savaşacağı yer. Bu görünüm karşısında dilim tutulmuşçasına artık dostça bir yerde mi yoksa kıyamet günü vadisinde mi bulunduğuma karar veremeyerek yılgınlığa kapılmış, gözyaşlarımı güç tutuyordum ve gençliğimin çömezlik yıllarına, kutsal yazıları ilk okuyuşuma ve Melk korusunda derin düşüncelerle geçirdiğim gecelere eşlik etmiş olan o sesi işitmiş gibi oldum. Gerçekten işittim mi yoksa? O görüntüleri gördüm ve güçsüz düşmüş duyularımın sayıklaması arasında borazan gibi gümbür gümbür bir sesin gördüklerini bir kitapta yaz dediğini işittim. Şimdi yaptığım da bu. Ve 7 altın şamdan gördüm. 7 altın şamdanın ortasında insanoğluna benzeyen birini gördüm. Göğsü altın bir kuşakla sarılı, başı ve saçları en katıksız yün gibi ak, gözleri alev, ayakları fırınlanmış pirinç gibi, sesi suların uğultusu, sağ elinde 7 yıldız tutuyor. Ağzından iki yanı keskin bir kılıç çıkıyordu. Gökte bir kapının açıldığını gördüm ve oturan bana bir yeşim taşı ve bir akik gibi göründü. Tahtın çevresinde bir gökkuşağı vardı. Tahttan yıldırımlar ve şimşekler çıkıyordu. Ve oturan eline keskin bir orak aldı ve orağını savur ve ekinleri biç. Ekin biçme vakti geldi. Çünkü ekinler olgunlaştı dedi yüksek sesle ve bulutun üstünde oturan orağını yeryüzüne doğru savurdu ve ekinler biçildi. O zaman görüntünün tam da manastırda olanlardan, baş şahibin az konuşan dudaklarından öğrendiğimiz şeylerden söz ettiğini anladım. Daha sonraki günlerde anlattığı olayların aynını yaşadığıma inanarak durup kapıyı inceledim. Buraya büyük ve göksel bir kıyıma tanıklık etmek için gelmiş olduğumuzu anladım. Buz gibi kış yağmuruyla ıslanmışçasına ürperdim. Bir başka ses daha duydum. Ama bu kez arkamdan geliyordu ve değişik bir sesti. Çünkü gördüğüm görüntüyle gözü kamaşan yüreğimden değil, yeryüzünden geliyordu. Gerçekten de görüntüyü paramparça etti. Çünkü o ana denk düşünceler içinde yitip gitmiş olan William da, onun varlığının o anda yeniden bilincine vardım, benim gibi dönmüştü. Arkamızdan gelenin yırtık pırtık giysili bir serseri görünümü varsa da bir rahip olduğu açıktı. Yüzü de az önce sütun başlıklarının üstünde gördüğüm canavarlarınkini andırıyordu. Rahip kardeşlerimin çoğunun tersine ömrüm boyunca hiç şeytanla karşılaşmamıştım. Ama inanıyorum ki eğer bir gün karşıma çıkacak olursa, bir insan kılığına girse de kutsal bir buyruk onun kimliğini tümüyle gizlemesini önlediğinden, şu anda sözümüze karışan adamın yüz çizgilerinden farklı olamazdı. Başı tövbekarlıktan değil, eskiden geçirdiği bir egzamanın etkisinden ötürü kazınmış, alnı öylesine dardı ki, eğer başında saçları olsaydı, gür ve kabarık, kaşlarına karışırdı. Gözleri yuvarlak, göz bebekleri küçük ve alabildiğine oynaktı. Bakışı masum muydu yoksa kötü müydü bilmiyorum. Belki de ara sıra ve değişik anlarda hem öyle hem böyleydi. Burnuna pek burun denemezdi. Çünkü gözlerinin arasından başlayan ama daha yükselir yükselmez iki karanlık deliğe, sık kıllarla kaplı kocaman iki burun deliğine dönüşen bir kemikten başka bir şey değildi. Bir yara iziyle burun delikleriyle birleşen ağzı geniş ve çirkin, biraz sağa doğru yayıktı. Yok denecek kadar ince olan üst dudağıyla sarkık ve etli alt dudağı arasından düzensiz bir uyumla bir köpeğinkileri andıran kara ve sivri dişleri görünüyordu. Adam gülümsedi. Ya da en azından bana öyle geldi ve tehdit edercesine konuştu. Tövbe edin. Ruhunuzu kemirmek için gelecek olan canavarı kolla. Üstümüzde dua et. Aziz Papa gelip bizi bütün günahların kötülüğünden korusun. Ah, ah, Efendimiz İsa Mesih'in büyüsü hoşunuza gidiyor. Ve sevinç acı verir bana. Şeytandan uzak dur. Her zaman üstüme atılmak için bir köşede pusu kurmuş. Ama Salvator aptal değil. İyi manastır burada yiyip içip dua edilir. Efendimiz'e gerisi incir çekirdeği doldurmaz. Amin. Değil mi? Öykü ilerledikçe bu yaratıktan uzun uzun söz etmek ve söylediklerine başvurmak zorunda kalacağım. İtiraf ederim. Bunu yapmak benim için çok güç olacak. Çünkü ne tür bir dil konuştuğunu o zaman da hiç anlamamıştım, şimdi de bilmiyorum. Manastırda okumuş yazmış kişiler arasında konuştuğumuz Latince değildi bu. Bu bölgelerde halkın konuştuğu dillerden biri de değildi. Ne de o güne değin işittiğim, halk ağzıyla konuşulan dillerden birine benziyordu. Onun işittiğim ilk sözcüklerini, anımsadığım gibi, yukarıda aktararak konuşma biçimi hakkında belli belirsiz bir fikir verdiğime inanıyorum. Daha sonra serüvenlerle dolu yaşamı ve hiçbirinde kök salmaksızın yaşadığı çeşitli yerlere ilişkin bilgi edinince, Salvator'un tüm dilleri konuştuğunu ama hiçbir dili bilmediğini anladım. Ya da işittiği dillerin parçacıklarından yararlanarak başlı başına bir dil icat etmişti kendine. Bir kez de onun dilinin dünyanın başlangıcından Babil Kulesi'ne değin tek bir dille birleşmiş, mutlu bir insanlığın konuşmuş olduğu Ademce ya da o uğursuz insanların bölünmesi olgusundan sonra ortaya çıkan dillerden biri değil, kutsal cezadan sonraki ilk günün Babilcesinin ta kendisi, ilkel kargaşa dili olduğunu düşündüm. Öte yandan Salvator'un diline dil de diyemiyordum. Çünkü her insan dilinde kurallar vardır ve her terim değişmez bir kurala göre üstünde anlaşmaya varılmış bir anlam taşır. Çünkü insan köpeğe bir kez köpek, bir başka kez kedi diyemez. İnsanların oy birliğiyle belirli bir anlam vermedikleri sesler de çıkaramaz. Tıpkı bilitiri sözcüğünü söyleyen birinin başına geleceği gibi. Bütün bunlara karşın iyi kötü Salvator'u ne demek istediğini anlıyordum. Başkaları da anlıyordu. Onu bir değil birçok dili konuştuğunun, hiçbirini de doğru konuşmayıp sözcüklerini kimi zaman bir, kimi zaman bir başka dilden aldığının kanıtıydı bu. Sonradan bir şeyi bazen Latince, bazen Provence lehçesiyle adlandırdığını da anladım ve onun kendi cümlelerini kendisi kurmaktan çok, duruma ve söylemek istediği şeye göre geçmişte işitmiş olduğu kopuk cümle parçalarını kullandığının bilincine vardım. Örneğin bir yiyecekten ancak o yiyeceği kendileriyle birlikte yemiş olduğu insanların sözcükleriyle anlatabilirmiş, sevincini ancak aynı sevinci paylaştığı insanların o gün söyledikleri cümlelerle dile getirebilirmiş gibi. Dili de tıpkı başkalarının yüzlerinden alınan parçalardan oluşmuş yüzü ya da kimi zaman kutsal nesnelerin artıklarından doğmuş kalıntılar gibiydi. Büyük şeylerden küçük şeyler oluşturulmasına izin vardır ya da şeytani şeylerden kutsal şeyler oluşturulmasına. Onunla ilk kez karşılaştığım anda Salvator, gerek yüzü, gerekse konuşma biçimiyle bana az önce kapının altında görmüş olduğum tüylü ve pençeli melez hayvanlardan farklı görünmedi. Daha sonra adamın belki de iyi yürekli ve şakacı olduğunu düşündüm. Daha sonra ama sırayı bozmayalım. Hem çünkü daha konuşur konuşmaz üstadım büyük bir merakla onu sorguya çekti. Niçin penite zengiyate dedin diye sordu. Efendimiz yüce birader diye yanıtladı Salvator bir tür reveransla. İsa gelecek ve insanlar tövbe etmelidirler. Değil mi? William gözlerine dikip ona baktı. Buraya bir Minorit manastırından mı geldin? Dipnot. Minoritler ya da Orta Çağ Latincesindeki adıyla Fratres Minores. Fransisken tarikatının kurucusu Aziz Francesco tarafından bir alçak gönüllülük lakabı olarak Fransisken rahiplerine verilen ad. Anlamıyorum. Aziz Francesco'nun biraderleri arasında mı yaşadın diye soruyorum. Sözde havarileri tanıdın mı diye soruyorum. Salvatore sarardı. Daha doğrusu bronzlaşmış, yabanıl yüzü kül rengi oldu. Derin bir reverans yaptı. Aralık dudakların arasından bir geri dön mırıldandı. Tutkuyla haç çıkardı ve sık sık dönüp ardına bakarak kaçıp gitti. Ona ne sormuştunuz diye sordum William'a. Bir süre daldı. Önemi yok, sonra söylerim. Şimdi içeri girelim. Ubertino'yu görmek istiyorum. Vakit öğleye yeni geçmişti. Soluk güneş ışınları batıdan birkaç dar pencereden kilisenin içine sızıyordu. İnce bir ışık şeridi, alınlığı bana altın bir ışıltıyla parlıyormuş gibi görünen büyük sunağa değiyordu hala. Kilisenin sahınları alacakaranlıkta kocamandı. Sunaktan önceki son mihrabın yanında, soldaki sahında ince bir sütun yükseliyordu. Üstünde modern üslupla yapılmış, yüzünde anlatılmaz bir gülümseyiş, karnı öne doğru çıkmış, bebeği kucağında, ince bedenli zarif bir giysiye bürünmüş, taştan bir bakire yontusu vardı. Bakirenin ayakları dibinde, neredeyse yere kapanmış, yakaran, Klünsü mezhebinin giysisine bürünmüş bir adam duruyordu. Yaklaştık. Adam ayak seslerimizi duyunca yüzünü kaldırdı. Yaşlı, tüysüz yüzü, kabak kafalı, ilk gök mavisi gözlü, ince kırmızı ağızlı, beyaz tenli, kafasının derisi tıpkı sütte saklanmış bir mumyanınki gibi kafatasına yapışmış bir adamdı. Elleri ak, ince uzun parmaklıydı. Zamansız bir ölümün kuruttuğu küçük bir kızı andırıyordu. Onu kendinden geçiren bir görüntünün ortasında rahatsız etmişiz gibi dalgın bir bakışla baktı bize önce. Sonra yüzü sevinçle aydınlandı. William diye bağırdı, sevgili kardeşim. Güçlükle ayağa kalktı, üstadımın yanına geldi, onu kucaklayıp ağzından öptü. William diye yineledi ve gözleri nemlendi. Ne çok zaman geçti. Ama seni hala anımsıyorum. Ne çok zaman geçti. Neler neler oldu. Ne çok sınadı Tanrı bizi. Ağladı. William'ın duygulandığı açıktı. Onu kucakladı. Casellalı Ubertino ile karşı karşıyaydık. İtalya'ya gelmeden önce de ondan hem de uzun uzun söz edildiğini duymuştum. İmparatorluk sarayında Fransiskenleri ziyaret ettiğimde daha da çok işitmiştim adını. Hatta biri bana birkaç yıl önce ölmüş olan o günlerin en büyük ozanı Floransalı Dante Alighieri'nin birçok dizesinin Ubertino'nun çarmıha gerilmiş yaşam ağacı da yazdıklarının yorumundan başka bir şey olmayan bir şiir olduğunu söylemişti. Toskana halk dilinde yazıldığı için bu şiiri okuyamadım. Bu ünlü adamı değerli kılan yalnızca bu değildi. Okurlarımın bu karşılaşmanın önemini daha iyi anlamalarını sağlamak için Orta İtalya'da kaldığım süre içinde William'ın söylediği birkaç sözcükten ve onun yolculuğumuz sırasında papaz ve rahiplerle yaptığı birçok konuşmadan anladığım gibi o yılların olaylarını canlandırmaya çalışmalıyım. İyi anlatabileceğimden emin olmasam da bu sorunlardan ne anladığımı anlatmaya çalışacağım. Merk'teki üstadlarım bana sık sık bir kuzeylinin İtalya'daki dinsel ve siyasal yaşama ilişkin açık seçik bir fikir edinmesinin çok güç olduğunu söylemişlerdi. Ruhban sınıfının gücünün tüm öteki ülkelerindekinden daha açıkça görüldüğü ve ruhban sınıfının tüm öteki ülkelerindekinden daha çok güç ve varlık gösterisinde bulunduğu yarımada en az 200 yıl boyunca onlarca kutsanmayı bile yadsıdıkları yozlaşmış papalara karşı protesto olarak yoksul bir yaşam süren insanların oluşturdukları akımlar doğmuştu. Dipnot. Yarımada, İtalya Yarımadası. Bu insanlar bir araya gelerek feodal beylerin, imparatorluğun ve kent yönetim kurullarının aynı ölçüde nefret ettikleri bağımsız topluluklar oluşturmuşlardı. 7. ayrımın sonu sayfa 84, devamı 8. ayrımda.